Şu anda neredesin? Çevrene bir bak. En yakınında bulunan eşyaları göz gezdir. 10 dakika önce ne yapıyordun? Ya da geçmişten gelen kırgınlıkların, pişmanlıkların var mı? Bu aralar seni en çok ne kaygılandırıyor? Bütün gün genellikle zihnimiz geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurar. Eğer bir işe odaklandıysak bile ve o işi ilk defa yapmıyorsak, genellikle zihnimiz otomatik bir şekilde ilerler. Örneğin yemek yapmak veya duş almak gibi olur ve biter. Şimdiye odağımızı verdiğimiz anlar o kadar azdır ki. Bugün sizlere tam olarak bu konuyu kapsayan mindfulness'tan bahsetmek istiyorum. Tanım olarak mindfulness, şu anın farkına varmak ve olup biten ne varsa yargısız bir şekilde merak ile gözlemlemektir. Aynı zamanda bu anı deneyimlememizi içerir. Mindfulness yani bilinçli farkındalığın bu kadar popüler olması bu kavramın yeni olduğunu kanıtlamaz. Aksine Doğu felsefesine ve yüzyıllar öncesine dayanan öğretiye dayanır. Temelini Hinduizm ve Budizm'den alır. Batıya taşınmasıyla beraber bu kavram daha bilimsel altyapı ile pratiğe dönüştürülmüştür. Düzenli olarak yapılan mindfulness pratiklerinin faydası sayamayacağım kadar çoktur. Hatta öyle ki birçok psikolojik rahatsızlığın önüne geçebilmemiz için önleyici bir etki sunmaktadır. Mindfulness kitabında insanların düşünme şekline şöyle örnek veriliyor. Bir ceylan tehlike anında koşar ve tehlike geçtikten çok kısa bir süre sonra otlanmaya devam eder. Ben de bunu evdeki kuşlarımda çok sık görüyorum. Mesela uyurken bir ses duyduklarında irkilip sonra tekrar uyumaya çok hızlı bir şekilde dönüyorlar. Ama akşam uyuduğumuzda bir tıkırtı duyduğumuzda kafamızdan geçen bir sürü olasılık vardır. Çünkü insan için stres yaratan durumda geçmiş ve gelecek hesaba katılır. Oysa belki de çok basit bir stres uyaranıdır ama biz onun geçip gitmesine izin vermeyiz. Yani sıcaklık genleşmesiyle belki parkelerden çıkmıştır o ses ama biz geçmişle gelecek arasında bir bağlantı kurarak sürekli ihtimaller üzerine düşünürüz. Bazen incir çekirdeğini doldurmayacak meseleleri zihnimizde tutarak farkında olmadan yeni kaygılar yaratırız. Bu arada şunun altını çizmem gerekiyor. Mindfulness size iyi hissetmeyi vaat etmez. Daha doğrusu bu pratik size herhangi bir vaatte bulunmaz. Burada özünde olan şey pratikleri yaptıkça sizin mindfulness'tan ne aldığınızdır. O an içinizde yaşanan duygu her ne ise buna yargısız bir şekilde bakabilmektir. Bu bazen meraklı bir bakış ya da akıp gitmesini sağladığımız bir düşünce seli olabilir. Zümra Atalay'ın 5 günlük beden meditasyonu etkinliğine katılmıştım ve 5 gün boyunca sabah 8'de kalkıp mat üzerinde 40 dakika boyunca beden taraması yaptık. İlk gün o kadar zorlandım ki yani sırtım inanılmaz bir şekilde ağrıyor ve sürekli kendime bu ağrı ile nasıl baş edebileceğim konusunda bir çatışma yaşadım. Gün geçtikçe ağrıyı sadece ağrı olarak gözlemleyebilmeyi öğrendim. İnsanın düşünceleri, duyguları ve fizyolojik durumu birbirine bağlıdır. Gün boyu hiçbir işiniz rast gitmez ve eve geldiğinizde en küçük bir aksilikte gerilirsiniz. Boynunuz, sırtınız, bütün vücudunuz tutulmuş gibi ağrır. İşte tam o anda ne oluyor? Bedenimin bana söylemek istediği mesaj ne? Mindfulness yaparak bir arkeolog gibi nazikçe kendi içinize doğru bir keşif yaşarsınız. Ama bu düşünme ve keşif süreci bir ruminasyon değildir. Yani o bana bunu dedi, keşke ben ona şunu deseydim ya da geçmişte şöyle bir olay yaşandı, neden benim başıma geldi gibi bir olumsuz düşünce bulutu değildir. Yargısız bir şekilde, sakince ve merak ile bakmak. Esas olarak mindfulness bir tavır meselesidir. Mindfulness genellikle 8 haftalık bir program ile sunulur ve bu programın içeriğine baktığımızda nefes beden farkındalığı, beden taraması, hareket farkındalığı, aşırı düşünmeye karşılık sesler ve düşünceler meditasyonu, düşünceyi düşünce olarak algılayabilmek, hayatınızdaki zorluklara bakabilmek ve sessizlik oturumunu dahil edebilmektir. Mindfulness pratiklerinden en sevdiğim çikolata yeme pratiği. Bir keresinde bir sunumda arkadaşlarıma çikolata götürmüştüm ve çok keyifli bir etkinlik olmuştu. Genellikle kuru üzüm pratiği olarak da geçebilmekte. Hazır meraktan konu açılmışken bu pratikten bahsetmek istedim. Çünkü ilk defa çikolata paketini ve çikolatayı görüyormuş gibi davranırız. Paketi açmamız ile gelen o aromanın kokusuna dalarız. Daha sonra ilk ısırıkta gelen o sese ve ağzımızdaki çikolatanın tadına dikkat ederiz. Acele etmek yerine çikolata yeme deneyimini tam olarak hissetmeye çalışırız. Çünkü o an sadece çikolata yeme deneyimini keşfediyorum. Her çikolata yeme anında veya yemek yerken bunu sürekli deneyimlemek imkansız olacaktır. Ama her ne yapıyorsanız en azından başlangıç için ne yaptığınızın farkına varın. Yemek yiyorsanız yemek yiyin, televizyon izliyorsanız televizyonu izleyin. Burada size herhangi bir meditasyon örneği veya mindfulness pratiği gösteremiyorum ama internette erişebilmeniz mümkün. Teoriden öte bunu deneyimlemeniz ve pratik yapmanız gerekiyor. Mindfulness hakkında yapılan araştırmalara ve faydalarına baktığımız zaman literatürde birçok çalışma vardır. Beyin görüntüleme çalışmalarına baktığımızda beyinde şu düşünceyi düşündüğümüz zaman şu bölgesi aktiflenir, şunu yaptığımız zaman tam olarak nokta atışı olarak şu çalışır şeklinde bir yorum getiremiyoruz. Ama sıkıntı, öfke ve kaygı verici durumlarda sağ prefrontal lobun sol tarafa göre daha fazla aktif eklendiği görülmüştür. Diğer bir taraftan enerjinin yükseldiği ve iyi hislerin yaşandığı bir durumda ise sol prefrontal lobun sağa göre daha fazla uyarıldığı gözlemlenmiştir. Ve dahası mindfulness pratiğini uzun süre deneyimleyen insanların sıkıntı verici bir durumda sağ prefrontal bölgelerindeki aktivasyonun kolay bir şekilde sola aktarıldığı görülmüştür. Burada beynin fiziksel bir değişiminden bahsediyorum ve beynimizin nöroplastisite kavramı da aslında bu durumu açıklıyor. Bunun sonucunda mindfulness yapan bireyler daha mutlu, sağlıklı ve sosyal ilişkilerinde daha iyilerdir. Aynı zamanda yine başka bir çalışmada mindfulness pratiği yapan insanlara grip virüsü enjekte edilmiş. Daha sonra antikor testi yapılmıştır ve mindfulness pratiğine daha uzun deneyimleyenlerin diğer gruba karşı daha fazla antikor ürettiği görülmüştür. Bu da bilinçli farkındalığın bağışıklığımızı olumlu yönde etkilediğini gösteriyor. Mindfulness, depresyon riskini azaltmasının yanında stres, kaygı ve anksiyete gibi durumlara karşı da önleyici bir sistem oluşturmakta. Fakat henüz kriz anı gelmeden mindfulness pratiklerine düzenli olarak zaman ayırmak gerekiyor. Mindfulness'ın diğer faydalarına geldiğimizde ağrı yönetimi konusunda işe yaramaktadır. Aynı zamanda tip 2 diyabet, hipertansiyon, bağımlılık, yaşlanma ve depresyonun tedavisinde de iyi rol oynamakta. Bir diğer faydası ise bellek ve odaklanma sürecimizdeki onarıcı etkisidir. Bölümün sonunu özellikle dikkat ve konsantrasyon konusuna ayırdım. Çünkü çevremde çok fazla bir iş yaparken odaklanamıyorum, konsantrasyonumu yeterince toparlayamıyorum veya dikkatim çabucak dağılmakta şeklinde sorular alıyorum. Gün geçtikçe artan bu dikkati sürdürme problemlerinin en belirgin sebeplerine odaklanmak istiyorum. Hemen ulaşılabilir olan sadece baktığımız bu ekranlar değil, aynı zamanda bizim de her zaman ulaşılabilir bir konumda olmamız yükselişe geçti. Örneğin mesaiden sonra atılan bir maile veya aranan bir çağrıya cevap vermezseniz işten atılabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşınızın size DM'den gönderdiği komik bir videoya tepki vermezseniz de ilişkiniz zedelenebilir. Bu kadar ulaşılabilir olma ve sürekli dikkatimizin bölünmesinin de beynimizde bir yaptırımı olacaktır. Mesela hipokampüsün küçülmesi sonucunda belleğimizde sıkıntılar yaşamamız gibi. Bir taraftan beynimiz yeni uyaranları açtır ve bu uyaranlara maruz kaldıkça buna alışır ve yokluğunda bu açlığın hemen giderilmesini ister. Motivasyon ve alışkanlık bölümünde de bundan çok kısa bahsetmiştim. Sosyal medyada sürekli scrolling yani ekran kaydırma davranışında bulunuyoruz. Bu da bize sürekli yeni uyaranları takip etme dürtüsü veriyor. Hatta yakın zamanda bazı sosyal medya platformları bu scrolling denen ekran kaydırma olayının önüne geçebilmek için bazı müdahalelerde bulundu. Mesela bazen bütün postları gördün uyarısı alıyoruz ya da artık ekranı kaydıramıyoruz. Ama ironik bir şekilde bu tarz önlemleri alıyormuş gibi görünse de bu sosyal medya platformlarında yeni tasarlanan tarzda gönderi içerikleri var. Bunlar kısa süreli ve sürekli değişen görüntülerden meydana geliyor ve ekranı kaydırdıkça sürekli yeni uyarana maruz kalıp ödül merkezimiz uyarılıyor. Hatta bu durumu özetleyecek bir akım var. Her saniyede ekrana müzikle beraber böyle dandandan yeni görüntüler geliyor. Burada şunu söyleyebilirsiniz. Beynimin ödül merkezinin uyarılması bana hoş hissettiriyor veya bu eğlence açlığının bir yerde doyurulması gerekiyor. Bu doğru fakat zamanla beyin daha fazlasını arıyor ve bu isteğin karşılanmaması sonucunda da hayatımızdaki diğer bölümlerde sıkıntı yaşıyoruz. Eskiden keyif aldığın etkinliklerden daha az keyif alıyorsun veya sabır, sebat ve tahammül sınırın aşılıyor. Bu durum çocuklar için daha vahim bir tablo çiziyor. gerekiyor. Çünkü çocuğun dijital araçları kullanma limiti yoksa istediği her şeyin hemen şimdi olma gibi bir tarzı ve karakteri oluşuyor. Bu dönemde çocuklarda artan öfke nöbetleri ve dikkat dağınıklığının bu kadar artışa geçmesi tesadüf değil. Artık her şey hızlıca tüket, yenisini ara ve yenisini de tüket üzerine kurulu bir düzen olduğu için bugün olan bir yeniliğin henüz keyfini çıkaramadan yarın başka bir yenilik önümüze sürülüyor. Özünde değişim ve yerinde tüketim iyi bir şeydir. Hatta estetiğin ve teknolojinin gelişmesine ön ayak olan da bunlardır. Ama kendimiz için bir süre limiti koyamıyorsak haz toleransımızın da gelişmesinin önüne geçemiyoruz. Bu kadar karamsar bir tabloya karşılık her şey bitmiş değil çünkü bunu telafi edebilecek bazı pratik uygulamalar var. Örneğin dijital detoks, meditasyon, bahsettiğim mindfulness pratikleri ve uzun bize sıkıcı gelen uğraşılarda biraz vakit harcamak veya sosyal medyaya süre sınırı koymak. Yine aynı şekilde sanat filmlerini izlemek ve buna özel vakit ayırmak da önerilmektedir. Böyle bakınca dijital medyayı çok fazla günah keçisi olarak ilan etmiş gibi görünüyor ama burada bahsettiğim çok fazla uyarana maruz kaldığımız platform dijital medya. Ama bunun yanında sürekli eğlence merkezlerine gidiyorsanız veya sürekli televizyon izliyorsanız bu söylediğim şeyler buralar için de geçerli. 21. yüzyıl için 21 ders kitabında da Harari, teknolojinin gelişmesiyle beraber çakmak taşlarından yapılan bıçaklardan nükleer füzelere evrildiğini ve bunun da toplumların zemininin kolay bir şekilde yıkılabileceği belirsizliğini göstermiştir. Böyle çok uzun cümle kurunca bazı şeyler karışmıyordur umarım. Burada bahsedilen şey toplumların bir anda bir gecede tamamen yok olabilme belirsizliğine karşı bir kaygı geliştirmeleri. Aynı şekilde mağara resimlerinden televizyona doğru giden bir süreçte insanların daha kolay manipüle edilebilir olmasını da tehlikeli bulmuştur. Bütün bu dış etkenlerden kendimizi nasıl koruyabiliriz? Harari, meditasyon pratiklerinin kendilik farkındalığımızda işe yaradığını söylemiştir. Aynı zamanda algoritmaların bizim yerimize karar verme sürecine biraz daha zaman olduğu için bizim de kendilik farkındalığımızı inşa etmemize henüz vaktimiz olduğunu söyler. Bu söyleme paralel olarak Erich Fromm'un Olma Sanatı kitabındaki benzerlikle dikkat çekicidir. Farkındalık egzersizleri için iki temel soru sorar. İlki, farkındalığın özgürleştirici bir etkisinin olup olmadığıdır. Eğer özgürleştirici etkisi varsa bunun nasıl olacağıdır? Dahası farkındalık arzu edilir bir şey midir? Farkındalığın gözlerimizin önündeki illüzyon perdesini kaldırdığı ve özgürleştirici bir faaliyet olduğunu öne sürer. Çünkü insanın dünyadaki konumunun gücü onun gerçekliği kavrayış derecesine bağlıdır demiştir. Farkındalık bazen acı verse de bunu değişim ve büyüme aracı olarak kullanmak gerekir. Farkındalığın arzu edilir olup olmadığı sorusuna gelecek olursak Fromm, bu konu hakkında kişi eğer benliğini bir otoriteye dayadıysa kendine yapacağı yolculuktan kaçındığını söylemiştir. Çünkü kişi benliğini yitirmekten korkar. Ama bir gün o kabuğun kırılıp ışığa ulaşmak toplumun gelişmesi için önemli değil midir? Bu cevaplar bir şekilde mindfulness pratiklerine ve meditasyona karşı yapılan eleştirilere de cevap verir niteliktedir. Çoğu zaman mindfulness ve meditasyonun insanı bencilleştirdiği ve birey olarak diğer insanlara karşı vurdum duymaz bir yapıda geliştirdiği üzerine eleştirilir. Aynı zamanda kabulleniş bir boyun eğme olarak nitelendirilmiştir. Aslında buradaki kabul etme biçimi bir teslimiyet değildir. Buradaki algı yanlıştır. Mindfulness için özünden farklı yerlere taşındığında işte o zaman tehlike çanları çalıyor. Bu kadar popülerleşmeyle beraber ardında bir pazarlama ve tüketim nesnesi haline dönüşmesi de kaçınılmaz oluyor. Erich Fromm yine burada süslü konferanslarda yenilen kuru üzümlerin ve farkındalığın işte hayatımızdaki değişimin bu kadar kısa süre içerisinde vaat edilmesini eleştiriyor. Aynı zamanda bu pazarlama nesnesini talep eden kişileri ise şöyle betimlemiştir. Kurtuluş tacirleri yaygın bir talebi karşılamaktan öteye geçmiyor. Başka türlü nasıl olabilir ki? Zira günümüzde insanlar şaşkın ve kararsız bir halde kendilerine sevinç, huzur, öz farkındalık ve kurtuluş getirecek cevapların peşindeler. Ama bunun için hiçbir çaba harcamadan, hatta mümkünse hiç harcamadan hemen sonuç elde etmek, kolayca öğrenmek istiyorlar. Buradan yola çıkarsak, kişinin kendine olan yolculuğu çetrefilli ve dolambaçlıdır. Kendini emek emek inşa edersin ve bunun kestirme bir yolu yoktur. Keyfini çıkarabileceğiniz bir hayat yaşamanız ümidiyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.